Kitabın adı Bu Dambroglar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 33. ayrım. Aman sen de Tony, nasıl olsa Münih'te oturacaksın. Haklısın İda, ama önce nişan yapılacak ve nişan için bir kutlama töreni düzenlenecek. Bir düşünsene, onun kaba saba konuşmaları yüzünden kendi ailemin, Kistenmaker'ların, Mollendorf'ların ve diğer konukların önünde yüzüm hep yerde olacak. Ah Gürinlich, ondan çok daha kibardı ama Bay Stengel'in sıkça söylediği gibi iç dünyası kirliydi. İda, başım yerinden fırlayacak gibi oluyor. Islak mendille biraz kompres yap lütfen. Tony ıslak mendili alnında hissedip derin bir soluk aldıktan sonra nasıl olsa bu evlilik gerçekleşecek dedi. Gerçek olan şu ki ben boşanmış bir kadın olarak yeniden evlenip burada daha fazla kalamam. Ah İda, bugünlerde geçmişimizle ilgili öyle çok şey anımsıyorum ki. Gürünlih'in evimize geldiği ilk günü benimle yaptığı o utanç verici tartışmayı. Tanrım, ne büyük rezaletti öyle. Sonra Travemünde'yi ve Schwarzkopf'ların yanında geçirdiğim günleri. Tony yavaş yavaş konuşuyordu. Hülyalı bakışlarla bir an için Erika'nın çorabındaki yama yerine daldı. Sonra nişanlanışımız ve evlenmemiz. Eymbüttel'deki evimiz. Bilsen ne kadar da güzel bir evdi İda. Giydiğim sabahlıkları anımsadıkça, Permaneder'le böyle bir yaşamım olamaz. Hayat insana ne kadar da mütevazılaştırıyor. İda, sonra doktorum Klaassen, kızım Erika'nın doğumunu ve banker Kesselmeyer ve her şeyin sonu. Çok korkunçtu İda. Sen bunu anlayamazsın. Başından böyle korkunç şeyler geçmiş insan anlayabilir bunları yalnızca. Ama Bay Permaneder'in kirli işlere bulaşmayacağından eminim. Böyle kirli işler çevirmek onun hiç yapamayacağı şeydir. İş ilişkilerinde güven veren bir kişiliği var. Nob Bey ile Niederpor bira fabrikası ortaklığından oldukça iyi kazandığına gerçekten inanıyorum. Onun karısı olunca göreceksin İdacığım, onun daha hırslı olmasına ve ekonomik yönden daha ileri gitmemiz için çaba göstermesine dikkat edeceğim. Ve hepimizin onurlu bir yaşam düzeyine ulaşmasını sağlayacağım. Bu Dambroglardan biriyle evlenen bir insan böyle bir sorumluluğu da yüklenmiş olur. Tony ellerini başının altında kavuşturdu ve bakışlarını tavana çevirdi. Evet, geriye dönüp bakıyorum da Gürünlich ile tam 10 yıl önce evlenmiştim. 10 yıl. Şimdi yine evlenmenin eşiğindeyim ve yine bir erkeğe evet diyeceğim. Biliyor musun İda, hayat ne kadar ciddi. Ama o günle bugün arasında büyük bir fark var. O zaman evde büyük gürültü kopartılmıştı. Evet demem için herkes beni zorluyor ve bana eziyet ediyordu. Oysa şimdi hepsi çok sessiz davranıyor. İşime karışmıyorlar. Kuşkusuz evet diyeceğimi umuyorlar. İdacığım, şunu bilmen gerekir ki benim Alois ile evlenmemin... Bak, şimdiden başladım Alois demeye. Nasıl olsa onu bu adla çağıracağım. Sevindirici ve mutlu edici bir yanı olamaz. Söz konusu olan aslında benim mutluluğum değil. İkinci kez evlenmekle ilk evliliğimin kötü izlerini silmek ve ailemizin üzerine sürülen lekeyi temizlemek istiyorum yalnızca. Ailemizin adını temize çıkarmak için bunu yapmak zorundayım. Annem böyle düşünüyor. Tom da. Yapma Tony'cim. Eğer onu istemiyorsan, onun seni mutlu edemeyeceğini düşünüyorsan. İda, ben hayatı tanıdım artık. Aptal bir kız değilim ve kafamda çalışıyor. Annem bu konuda beni zorlamayacaktır. Çünkü o böyle karışık durumlardan kaçınır ve hemen yeter diye keser. Ama Tom istiyor bunun olmasını. Sen Tom'u benim kadar iyi tanımazsın. Tom'un ne düşündüğünü biliyor musun? Ona göre herkes adı kötüye çıkmamış, herkes kocam olabilir. Çünkü bu kez yüklü bir drahoma verilmeyecek. Bu ikinci evlilik o yüz karası birinci evliliğin kötü etkisini silmek için yapılacak yalnızca. İşte o böyle düşünüyor. Permaneder buraya gelir gelmez Tom onun iş durumuyla ilgili sessizce bilgi topladı. Edindiği bilgilerin doğruluğundan ve güvenirliğinden iyice emin olduğu için bu evliliğin gerçekleşmesini istiyor. Tom tam bir politikacıdır ve ne istediğini çok iyi bilir. Christian'ı kapının önüne koyuveren kim? Bunun çok sert bir ifade olduğunu biliyorum ama gerçek bu işte. Peki bunu neden yaptı? Firma ve ailenin adını kirletiyor diye. Ona göre ben de yapıyorum bunu İda. Eylem ve sözde değil, eşinden boşanmış bir kadın olduğum için. O bu duruma bir son verilsin istiyor. Böyle düşünmekte haklı da. Bundan dolayı onu daha az seviyor değilim. Ve bunun karşılıklı olduğunu da sanmıyorum. Ben de bütün bu yıllar boyunca yeni bir hayata başlamanın özlemini çekmiş biriyim. Çünkü evde annemin yanında sıkıntıdan patlıyorum. Böyle düşünmem günahsa Tanrı benim cezamı versin. Ama ben 30'una daha yeni ayak bastım ve kendimi genç hissediyorum. İda, hayatta herkesin kısmeti başkadır. Senin saçların 30'unda ağarmıştı. Bu ailenizden gelen bir özellik olmalı. Hıçkırık krizinden ölen amcan Prowl. Tony o gece daha pek çok görüş dile getirdi ve arada bir de bu iş eninde sonunda olacak dedikten sonra 5 saat sürecek rahat ve derin bir uykuya daldı. Kısım 6. Kentin üzerine yoğun bir sis çökmüştü ama Johannes Strasse'den gelen Bay Longhead arabayı saat 8'de Mengstrasse'deki evin önüne yanaştırıp bir saate kadar güneş çıkar deyince herkes rahatladı. Bayan Konsül, Anthony, Bay Permaneder, Erika ve Ida Jungman hep birlikte kahvaltı ettikten sonra büyük salona geçtiler. Gerda ve Tom'un gelmesini bekliyorlardı. Krem rengi bir elbise giymiş ve çenesinin altına ipekten bir boyun bağı takmış olan Bayan Grünli, gece çok az uyumuş olmasına karşın güzelliğiyle göz kamaştırıyordu. Kararsız hali ve kendi kendisini sorgulaması bir son bulmuşa benziyordu. Konuklarıyla konuşma sırasında bir yandan da ince eldivenlerini iliklerken tavırları çok sakindi. Kendinden emin ve neredeyse neşeli bir hali vardı. Eski günlerdeki neşesine yine kavuşmuş gibiydi. Önemsenme duygusu, vermek zorunda olduğu kararın anlamı ve kendisine büyük sorumluluk yükleyecek olan günün yeniden gelmiş olması, vereceği bu ciddi kararla aile kütüğüne yeniden gireceği bilinci onu heyecanlandırıyor ve yüreği küt küt atıyordu. Yapmayı düşündüğü ikinci evlilik bu gece yarısı rüyasına girmiş ve aile kütüğünde kendine ayrılan yeri, kendi adının geçtiği sütunu görmüştü. Defterin sayfalarından o kara lekeyi silip yok edeceği gerçeği onu çok sevindiriyor ve heyecanla Tom'un gelmesini ve ona evet kararını bildireceği anı bekliyordu. Genç bayan Budenbrock sabahın bu saatinde hazırlanmaya hiç alışık olmadığı için konsül ve eşi biraz geç geldiler. Geniş yakalarının altından yazlık yeleğinin kenarları görünen açık kahverengi ve küçük kareli elbisesiyle Thomas Budenbrock çok şık ve neşeli görünüyordu. Tony'nin son derece neşeli halini görünce gözlerinin içi güldü. Ama görüncesinin sağlıklı ve neşeli görünüşünün aksine tuhaf tuhaf bakan ve sağlıksız bir güzelliğe sahip olan Gerda, pazar gezmelerinden hiç hoşlanmıyordu. Belki uykusunu alamamıştı. Koyu leylak rengi robu ve gür kızıl saçları tuhaf bir uyum oluşturuyor, cildinin rengini daha da beyaz ve solgun gösteriyordu. Birbirine yakın kahverengi gözlerinin çevresinde her zamankinden daha da mavi gölgeler oluşmuştu. Aldığını soğuk bir tavırla önce kayınvalidesine uzattı öpsün diye. Daha sonra da oldukça alaylı bir ifadeyle Bay Permaneder'in elini sıktı. Bayan Grünlich onun yüzüne bakıp ellerini çırparak "Ah Gerda, bugün yine güzelliğin üstünde" deyince reddedici bir gülümsemeyle yanıt verdi ona. Gerda Budenbrock bugün yapılması kararlaştırılan böyle gezilerden hiç hoşlanmıyordu. Hele yazları ve özellikle de pazar günleri yapılanlardan. Perdeleri çoğu kez kapalı olan evinin loş karanlığında oturan ve çok az sokağa çıkan Gerda güneşten, tozdan, pazar giysilerini giymiş küçük burjuva insanından, kahve, bira ve tütün kokusundan mümkün olduğunca sakınıyor, aşırı yorulmaktan ve sağlığının bozulmasından çok korkuyordu. Münihli konuk kentin civarını biraz görsün diye Şivartu'ya ve Reisbuch'a bir gezinti yapılması kararlaştırılınca eşi Thomas'a söz arasında şöyle demişti. "Sevgili dostum, günlerimi rahat ve kendi halimde geçirmek istediğimi bilirsin. Ne yapayım, Tanrı beni böyle yaratmış işte. Yorgunluk ve hava değişikliği hiç iyi gelmiyor bana. Herhalde beni bağışlarsınız değil mi?" Gerda böyle durumlarda sözünün geçmeyeceğinden emin olmasaydı herhalde Thomas'la evlenmeyi düşünmezdi. "Evet sevgili Gerdacığım, haklısın elbette. İnsanın bu tür gezilerde eğlendiğini söylemesi yalnızca bir kuruntu olsa gerek. Ama başkalarının yanında ve kendi kendine tuhaf bir görüntü sergilememek için yine de katlanılır. Böyle şeylere herkes dikkat eder. Sen de etmelisin, öyle değil mi? Yoksa insan yalnızlığa düşer, mutsuz olur ve saygınlığını yitirir. Sonra şu da var Gerdacığım. Bay Permaneder'e biraz güler yüzlü davranmamız için hepimizin haklı nedeni var. Durumu anlamış olduğundan kuşkum yok. Güzel bir gelişme oluyor. Bu fırsatı kaçırırsak gerçekten çok yazık olur. Bu geziye benim de katılmamın neden bu kadar gerekli olduğunu bir türlü anlayamıyorum sevgili dostum. Ama sen istediğin için geleyim. Hiç istemediğim bu geziye katlanayım bari. Sana gerçekten müteşekkir kalacağım." Hep birlikte sokağa çıktılar. Güneş sabahın sisini dağıtmaya başlamıştı gerçekten. Meryem Ana Kilisesi'nin pazar çanları çalıyor ve kuş cıvıltıları havayı dolduruyordu. Arabacı şapkasını eline aldı ve Bayan Budenbrock, Thomas'ın şaşkın bakışları altında son derece dostça bir şekilde "Günaydın sevgili dostum" diye selamladı onu. "Haydi binelim artık dostlarım. Sabah duası için gerçi vakit var ama bugün Tanrı'yı sahibi olduğu özgür doğanın içinde ve yüreklerimizle yüceltelim. Öyle değil mi Bay Permaneder?" "Peki Bayan Konsül." Her iki saç basamaktan geçerek arka kapıdan 12 kişilik arabaya bindiler ve Bay Permaneder için hazırlandığı anlaşılan mavi beyaz desenli koltukların üstüne oturdular. Sonra kapı kapandı ve Bay Longhead ağzını şapırdatarak "Ho! Hü!" sesleriyle kamçıyı bastı. İri yarı kahverengi atlar harekete geçti ve arabanın tekerlekleri Mengstrasse'den aşağıya doğru dönmeye başladı. Trave ırmağı boyunca ilerlediler. Kent surlarının önünden geçtiler ve daha sonra sağa dönerek Schwartau yoluna yöneldiler. Tarlalar, çayırlıklar, ağaçlıklar ve çiftlikler geçildi. Gittikçe yükselen ve incelen mavisiz bulutların arasında tarla kuşu sesleri duyuluyordu. Sigarasını tüttüren Thomas buğday tarlalarının arasından geçerlerken ekinlere dikkatle bakıyor ve Bay Permaneder'e de gösteriyordu. Şerbetçi otu tüccarı genç bir delikanlı kadar neşeliydi. Keçi tüyü iliştirilmiş şapkasını biraz geniş avuçlarıyla alt dudağının üstünde tutmaya çalışarak bir sanat gösterisi sunmaya çalışıyor ve bunu hiç beceremediği halde küçük Erika tarafından sık sık alkışlanıyordu. Dağın zirvesi çok yüksek değil ama biraz tırmanmak gerekecek. Soluk soluğa kalıp biraz terleyeceğiz. Ama buna değecek. Göreceksiniz, çok eğleneceğiz. Geliyorsunuz değil mi Bayan Grinley? Bay Permaneder daha sonra sırtında çanta ve elinde sivri uçlu bir kazmayla heyecanla dağlarda yaptığı gezintileri anlatmaya başladı. Bayan Konsül onu dinlerken birkaç defa teşekkür ederim diyerek hayranlığını dile getirirken çok neşeli bir beyefendi olduğunu duyduğu Christian'ın bulunmamasına çok üzüldüğünü söyledi. Farklı bir kişiliği var dedi Konsul Dunbrock. Ama böyle durumlarda onsuz da olmuyor gerçekten. Daha sonra büyük bir keyifle Bay Permaneder istakoz yiyeceğiz istakoz dedi. İstakoz ve Baltık Denizi yengeçleri. Annemin evinde birkaç kez yediniz bunlardan. Ama Zum Reichsbuch lokantasında bunların en nefislerini yiyeceksiniz. Buraların baharatlı kurabiyeleri de çok meşhurdur. Ünü sizin İshar'a kadar ulaşmadı mı yoksa? Ama şimdi yiyince göreceksiniz nasıl olduklarını. Bayan Grünlich arabayı 2-3 kez durdurarak yol kenarında gelincik ve kantoron çiçekleri topladı. Bay Permaneder ona yardım etmek istedi ama arabadan inip yeniden binmekten korktuğu için bundan vazgeçti. Erika gökyüzünde uçan kargaları gördükçe sevincinden yerinde duramıyordu. En güzel havalarda bile yanına uzun bir yağmurlukla bir şemsiye almayı hiç ihmal etmeyen Ida Jungmann, Erika'nın yalnızca dış görünüşüyle ilgilenmekle yetinmeyip, aynı zamanda çocuk sevgisini içinde hissederek gerçek bir çocuk bakıcısı olduğunu attığı kahkahalarla da gösteriyordu. Ida'nın saçlarını bu Dunbrock'ların evinde ağarttığını bilmeyen Gerda, soğukça bir yüz ifadesiyle onu yeniden süzüyordu. Oldenburg bölgesine varılmıştı. Kayın ağacı ormanları görünüyorlardı. Araba köye girdiği fıskiyeli bir pazar yerinden geçtikten sonra yeniden açık araziye çıktı. Küçücük bir köprüden geçerek Au nehrinin ötesine geçti ve tek katlı bir yapı olan Zum Reichsbuch lokantasının önünde durdu. Lokantanın bir yanı düzlüktü, çayırlıklar ve kum dökülmüş yolları vardı. Öteki yanında ise tıpkı bir açık hava tiyatrosu gibi set set yükselen orman yer alıyordu. Setler yükselen ağaç kökleri ve toprağın içinden ileriye doğru fırlamış kaya parçalarıyla bir çeşit basamaklarla birbirine bağlanmıştı. Ve düzlük yerlere ve ağaçların arasına beyaz boyalı masalar, banklar ve sandalyeler konulmuştu. Bu Dunbrock'lar buraya gelen ilk konuklar değildi. Birkaç iri yarı garson kız ve frakları yağ lekeli erkek garsonlar lokantanın önünden hızla geçerek masaları daha şimdiden doldurmaya başlamış çoluk çocuklu ailelere soğuk yiyecekler, limonata, süt ve bira taşıyorlardı. Lokantanın sahibi Bay Dickman, başında sarı yün örgüsü kasketi ve kollarına taktığı beyaz kolluklarıyla konukların arabadan inmelerine yardım etmek için koşarak geldi. Lunkett, atları koşumdan çıkarmak için arabayı bir kenara çekerken Bayan Konsül şöyle dedi. Önce bir gezinti yapacağız sevgili Dickman ve bir ya da 1,5 saat sonra da kahvaltımızı yapmak istiyoruz. Lütfen bize şurada bir masa hazırlattırın. Ama çok yukarılarda olmasın. İkinci set uygun olur gibi geliyor bana. Hadi göster bakalım kendini Dickman diye ekledi genç konsül. Çok titiz bir konuğumuz var. Bay Permaneder hiç de öyle biri değilim diye karşı çıktı. Bir bira ve bir dilim de peynir yeterli. Ama Bay Dickman onun Bavyera ağzıyla söylediği bu sözlerden hiçbir şey anlamadı ve büyük bir hızla menüyü saymaya başladı. Her şey var Bay Konsül, istakoz, yengeç, çeşit çeşit salamlarımız, sucuklarımız ve peynirlerimiz var. Tütsülenmiş yılan balığı, somon balığı ve mersin balığımız var. Bay Dickman ne sunacağınızı siz daha iyi bilirsiniz. Bize 6 bardak süt ve bir büyük bardakta bira getirin. Yanılmıyorsam siz bira istemiştiniz değil mi Bay Permaneder? Bir bira ve 6 süt, normal süt, yağsız süt, ayran ya da sulandırılmış yoğurt. Bay Konsül, yarısı normal olsun yarısı da yağsız, 1 saat sonrası için. Hep birlikte alandan geçtiler. Thomas, önce şu kaynağı bir gezelim Bay Permaneder dedi. Kaynağı yani Au ırmağının çektiği yeri, Schwartau'nun yanından geçen ve orta çağda bütünüyle yanıp kül olan kentimizin kıyısında yer aldığı şu Au ırmağının kaynağını bir görelim. Bildiğiniz gibi kent Trave kıyılarında Sonradan yeniden kuruldu. Bu küçücük ırmağın adıyla ilgili pek çok anı var içimde. Gençliğimizde birbirimizin koluna çimdik atıp Şivarto'nun yanından geçen ırmağın adı nedir diye sorar ve canımız acıdığı için de au diye bağırarak ırmağın adını söylemiş olurduk. Thomas Buddenbrook yamaca 10 adım kala birden kendi lafını kesti ve işte bakın şuraya diye haykırdı. Bizden önce gelenler var. Mollendorflar ve Hagenstromlar da buradalar. Birbiriyle içil dışlı bu iki ailenin belli başlı üyeleri gerçekten de ormanlık yamacın 3. setinde yan yana konulmuş iki masanın çevresinde oturmuşlar yemeklerini yiyorlardı. Ve bir yandan da heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı. İnce ve beyaz favorili soluk yüzlü bir adam olan ihtiyar senatör Mollendorf yemek masasının en başına oturmuş garsonlara emirler yağdırıyordu. Bay Mollendorf şeker hastasıydı. Langsall'ların kızı olan eşi uzun saplı gözlüğü burnunun üstüne düşmüş sessizce yemeğini yiyordu. Her zaman yaptığı gibi kır saçlarını yine özen göstermeden taramıştı. Yemekten içmekten büyük keyif alan genç ve sarışın oğulları ve eşi Jülhen de oradaydı. Hagenstromların kızı olan Jülhen ufak tefek ve kıpır kıpır bir kadındı. İri siyah gözleri kulaklarına taktığı kocaman elmas küpeleri gibi ışıl ışıl parlıyordu. Erkek kardeşleri Herman ve Moritz'in arasında oturuyordu. Konsul Herman boğazına çok düşkündü ve kahvaltısına kaz ciğeriyle başladığı söyleniyordu. Kısa kesilmiş kızılımsı bir top sakalı vardı ve burnu annesinden almıştı, dudağının üstüne bastırılmış gibiydi. Kardeşi Doktor Moritz ise onun aksine çelimsiz ve solgun benizliydi. Heyecanlı heyecanlı sohbet ederken ağzının içindeki seyrek ve sivri sivri dişleri görünüyordu. İki kardeş de eşleriyle birlikte gelmişti. Hukuk doktoru olan Moritz, Putfarken adında açık sarı saçlı, sadeliği ile İngilizleri anımsatan ama son derece güzel ve düzgün yüz hatları olan Hamburglu bir bayanla evliydi. Güzel sanatları sevmesiyle tanınan Doktor Hagenstrom, çirkin bir kızla evlenmezdi zaten. Hermann Hagenstrom'un küçük kızı ve Moritz Hagenstrom'un küçük oğlu da oradaydı. Beyazlar giymiş iki çocuğa daha şimdiden nişanlılar gibi davranılıyordu. Huneus ve Hagenstrom'ların servetlerinin bölünmemesi gerekirdi. Hepsi de sucuklu omlet diyorlardı. Buddenbrook'lar masanın yanından geçerlerken önce selamlaştılar. Bayan konsül biraz dalgın ve aynı zamanda da şaşkınlık içinde başını eğdi. Thomas da şapkasını çıkararak dostça bir şeyler söylüyormuş gibi dudaklarını kıpırdattı. Gerda da biraz tuhaf ve biçimsel bir reverans yaptı. Bay Permaneder setlerden heyecanlı heyecanla yukarı çıkarken yeşil troll şapkasını salladı yüksek sesle ve neşeyle "İyi sabahlar dilerim" dedi. Bunun üzerine bayan senatör Mollendorf gözlüğünü çıkardı ve ona doğru baktı. Tony ise biraz omuzlarını silkti, başını geriye atıp sonra tekrar indirerek çenesi göğsüne değecek kadar eğip onları selamlarken Jülhen Mollendorf'un kocaman ve şık şapkası ilişti gözüne. Tam bu anda kesin kararını verdi. Tanrı'ya şükürler olsun ki bir saat sonra kahvaltımızı ediyoruz Tom. Şu Jülhen'in lokmalarımı saymasını hiç istemezdim doğrusu. Nasıl selam verdiğine dikkat ettin mi? Neredeyse selam bile vermedi. Başına taktığı şapka da ne zevksizdi öyle. Şapkasına bir şey diyemem ama selam verme konusunda senin de ondan kalır yanın yoktu sevgili kardeşim. Hem öyle her şeye kızma yoksa yüzünde kırışıklıklar oluşur. Kızmak mı Tom? Hayır hayır. Eğer bu insanlar kendilerini kentin en ileri gelenleri sayıyorsa buna güler geçerim. Üstünde durmaya değmez. İzin ver de sorayım. Şu Jülhen ile benim aramda ne fark var? Koca olarak bir dolandırıcıyı değil, İda'nın da dediği gibi bir budalayı seçti o. Günün birinde benim durumuma düşünce ikinci bir koca bulup bulamayacağını o zaman görürüz. Bunun anlamı sen bulacaksın demek ki. Bir budala mı Thomas? Bir dolandırıcıdan çok daha iyidir. Ne dolandırıcı ne de budala olması gerekmiyor ama istersen burada bunu konuşmayalım. Doğru, ikimiz de arkada kaldık. Bay Permaneder bayırı çıkıyor. Üstünde yürüdükleri gölgeli orman yolunun zemini düzeltilmişti. Kaynağa varmaları çok sürmedi. Sevimli ve romantik bir yerdi. Küçük bir uçurumun üstünde çatlak kayalıklar ve dalları iki yana sarkmış ağaçların üstüne tahtadan bir köprü vardı. Bayan konsülün yanında getirdiği açılır kapanır gümüş bir bardakla taştan yapılmış küçük tekneden buz gibi su içtiler ve ellerini yüzlerini yıkayıp serinlediler. Bayan Grünlich su dolu bardağı kendisine sunulunca Bay Permaneder önce sen iç diye ısrar ederek tam bir centilmenlik örneği gösterdi. Ve sonra ah çok kibarsınız diye defalarca tekrarlayarak memnuniyetini ifade etti. Ve bayan konsül Thomas, Gerda, Tony ve küçük Erika ile de nazik ve son derece saygılı bir biçimde sohbet etti. Aşırı sıcaktan ve yorgunluktan dolayı sinirli bir ruh haliyle sessiz sessiz yürüyen Gerda bile canlanmaya başladı. Hep birlikte hızlı adımlarla yürüyerek yeniden lokantanın önüne gelip İkinci sette kendileri için hazırlanmış çok zengin masanın başına otururlarken, Bay Permaneder'e yakında buradan ayrılacak olmasına çok üzüldüğünü kibar sözlerle belirtti. Şimdi birbirlerini yeni yeni tanımaya başladıkları, lehçe farklılığı yüzünden ortaya çıkan yanlış anlaşılmaların giderek azaldığı bir sırada, yakın arkadaşı ve görümcesi Tony'nin iki ya da üç defa oldukça ustaca "Tanrı onu korusun" dediğini duyduğunu da söyleyebilirdi ona. Bay Permaneder buradan ayrılmak sözüne doğrulayıcı bir yanıt vermekten kaçındı ve masanın üstünü dolduran hepsi birbirinden nefis yiyeceklerle, güneyde Tuna Nehri'nin öbür tarafında her zaman bulamayacağı yiyeceklerle ilgileniyormuş gibi yaptı. En lezzetli şeyleri hep birlikte yavaş yavaş ve keyfini çıkararak yediler. Küçük Erika, ipek kağıttan peçeteleri kendi evlerinde kullanılan koca koca keten peçetelerden çok daha güzel buldu ve garsondan izin alarak bunlardan birkaç tanesini bugünün bir anısı olarak yanına aldı. Bay Permaneder birasını içerken kapkara prosunu konsülde sigarasını tutturuyordu. Bu Dambroklar Münihli konuklarıyla uzunca bir süre birlikte oturdular ve tatlı tatlı sohbet ettiler. Bay Permaneder'in yakında ayrılacağı konusunu bir daha hiçbirinin açmaması ve gelecek üzerine hiç konuşulmaması çok ilginçti. Daha çok eski anılardan söz edildi. Son yılların politik olayları tartışıldı. Bay Permaneder, Bayan Konsül'ün ölen eşi üzerine anlattığı anekdotları kahkahayla dinledikten sonra, Münih'teki ihtilalden ve Bayan Grünlich'in çok ilgilendiği Lola Montez'den bazı şeyler anlattı. Ama daha sonra öğle sonrasının ilk saatleri geçip de Erika topladığı kır çiçeklerinden bahar papatyası, yabani tereotu ve öteki çiçeklerden yaptığı bir buketle İda'ya geri döndüğünde ve satın almak istedikleri baharatlı kurabiyeleri hatırlatınca aşağı kısımları dolaşmak üzere hep birlikte masadan kalktılar ama bayan konsülün konuklarının hesabını bir altınla ödemesini beklemeden de yola çıkmadılar. 33. ayrımın sonu. Sayfa no 310. Devamı 34. ayrımda.